Türkiye'nin homeopatlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün karşımızda Doktor Akif Başaran var. Kendisi hem çocuk doktoru, hem homeopat, hem de bütüncül sağlık alanında 3 ayrı uzmanlığı daha var. Bunlardan biri sis terapisi, bir tanesi GAPS diyeti terapistliği ve aynı zamanda homeopatinin uzmanlık alanlarından bir alt dal olan homeopatik detoks uzmanı. Bunları programımızın akışı içinde açıklayacağız. Hoş geldiniz Akif Bey.
Hoş bulduk, iyi akşamlar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi gördüğüme sevindim.
Ben de bu vesileyle tanıştığımıza çok memnun oldum. Programa şöyle başlamak istiyorum. Önce sizi bir tıp doktoru olarak homeopat olmaya iten neden ne oldu?
Çok güzel bir soru. Yaklaşık 25-26 yıllık bir doktorluk geçmişim var. Bunun aşağı yukarı bir 24 yıllık pediatriyle geçti. Yaklaşık olarak 5 sene önce başladım macera. O da çok enteresan bir şekilde. Diyet kitaplarına çok meraklıyım ben. Mutlaka böyle bir öğreneyim, edeyim diye bir derdim var. Ondan sonra o dönem içinde rahmetli Profesör Doktor Ahmet Aydın'ın kitabını almıştım, Taş Devri Diyetini. Orada böyle bir şeyleri karıştırıyorken, daha doğrusu kitabı çok güzel bir şekilde ve keyifle okuyorken bir site adı gördüm. Natural News. Hala takip ederim, çok da severim. O siteye girdim. İnceliyorken homeopatiden bahsedildiğini gördüm orada. Homeopatiyle ilgili de çok hoşuma gitti. Tedavi yönteminin çok keyifli olduğunu gördüm, zararsız olduğunu fark ettim. Yine o dönem çok enteresan bir şey daha oldu. Bir tesadüf çağrıydı gerçekten bu. Bir hastam durduk yerde, doktor bey, homeopati denen bir şey var biliyor musunuz? Böyle bir şey size çok yakışırdı doğrusu, dedi. Büyük sürprizdi benim için doğrusu. Devamında ben araştırmaya başladım. Nasıl oluyor, ne oluyor, bu eğitim nerede alınabilir, nasıl yapılır diye. Arkasından baktım henüz Türkiye'de yoktu o dönemlerde. 2011'den bahsediyorum. Belki vardı da ben bulamadım hani doğru yeri, doğru adresi. Devamında ondan sonra internette araştırmaya başladım tabii. İşte İngiltere'ler var, farklı ülkeler var ama tabii hani bir taraftan da çalışmam gerekiyor. Haliyle işimi de bırakamıyorum. Dedim acaba komşu ülkeler olmaz mı? Daha sonrasında baktım ki Bulgaristan'da böyle bir eğitim var. Bu eğitimi yapan da çok değerli bir insan, Dora Pochova. Kendisi gerçekten aynı zamanda Dünya Komitesi'nin de içinde yer alan değerli bir insan. Ben Bulgaristan göçmeniyim bu arada. Bulgarcam var. Dolayısıyla da gidip konuşma şansım oldu kendisiyle. Dedim ki böyle çok ilgileniyorum, merak ediyorum. Ondan sonra Bulgarca anlayabiliyorum. Tabii çok konuşma yeteneğim yok ama anlayabiliyorum. Dersleri katılabilir miyim? Serüven böyle başladı. Yaklaşık olarak 3 yıl devam ettik kurslara. Bulgaristan'daydım. Bu arada okul tabii çok değerli bir okul aynı zamanda. Çünkü Avrupa Homeopati Derneği'nin akredite bir kuruluş bu. Sağlam bir yer. Çok keyifli eğitimler aldık. Çok mutlu oldum. Homeopati tanıdıkça tabii dünyaya bakışım değişti. Bambaşka bir insan olduk. Yani başlarda biraz daha böyle tıpla ilgili hani ön planda işte ilaçtır, tedavidir derken şimdi işin spiritüel kısmına da girdik artık yavaş yavaş. Böyle değişik bir deneyim oldu benim için. Çok da keyif almaya başladım. Hatta tabii ondan sonrasında işte 2015'te bitti. Yaklaşık olarak 1,5 yıldır falan mezun oldum okuldan. Bunun benim için de artık bambaşka bir dünyaya girdik. Yani ilaç yazamıyorum, elim titriyor. ateş ilacı yazamıyorum, ateşi düşüremiyorum, antibiyotik veremiyorum. Çok zor koşullar değil mi anlayacağınız? Peki yani nasıl derler buna? Artık böyle özel bir pediatri yapıyorum şu anda. Sıkıntılı bir pediatri çünkü talepler tabii çok farklı. Hasta sahipleri geldiğinde genellikle ilaç yazılmadığı zaman biraz mutsuz olabiliyorlar. Ama yazamıyorum, elim titriyor. Yani olmuyor artık. Şimdi daha çok böyle doğal yöntemlerle ne yapabiliriz konuşuyoruz hastalarla. Ondan sonra olabildiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum. Ateşin faydaları. Bazen de şunu anlatıyorum. Çok da keyifli bir şeydir aslında. Diyorum ki içimizde bir doktor var bizim. Bunu biliyor muysunuz? Bu doktor sizin için en doğrusunu yapmaya çalışıyor. Farsay ki bir enfeksiyona maruz kaldınız. Doktorun ilk işi ne biliyor musunuz? Ateşinizi yükseltmek. Çünkü ateşli beraber sizi tedavi etmeye çalışıyor. İshal olduğunuzda mikropları atmak için sizi ishal yapıp dışkıyla mikropları veya virüsleri atmaya çalışıyor vücudunuzdan. Veya burnunuza virüs girdiğinde, enfeksiyon olduğunda onları salgıyla, burun salgısıyla beraber dışarı atmaya çalışıyor. Yani bırakın doktor çalışsın. Elini kolunu bağlamayın. Bu şekilde konuşuyoruz. Çok keyifli sohbetler oluyor. Bazen anlıyorlar. Bir kısmı tabii bambaşka bir dünyada olduğu için kesinlikle refüze ediyorlar ama elimden geldiği kadar ilaç kullanmadan, anlatarak özellikle ateşle ilgili kısmı çok önemli benim için. Artık bayağı bir ateşe alıştı insanlar. Hatta sorduğum zaman da artık çok net cevaplar alıyorum. Ateşi mutlaka sorarım çünkü. Rakam söylemeyene de bir miktar da olsa serzenişte bulunurum. Lütfen derece alın. 3 kuruş paraya da kıyın ateşe bakın. Ateşi düşürmeyin. Şu anda sloganımız bu. Ateşi düşürmeyin.
Peki kaç dereceye kadar korkmayalım?
Güzel soru. Şöyle şimdi bu febril konvülsiyonlarla ilgili olarak bir defa aile hikayesi yoksa işin içinde ve çocuk da aşılarla ilgili bir sıkıntı yaşamadıysa yani çünkü aşı sonrasında bir takım sıkıntı olabiliyor. Beyin ödemi, sitokin saldırısına bağlı bir miktar huzursuzluk, gerginlik. Yani orada bir altta yatan bir sorun yoksa febril konvülsiyon açıkçası çok beklemiyorum. Ama limit söyleyeyim size. 39.5'a kadar güvenli bölgede olduğumuzu düşünüyorum. En büyük hatanın yapıldığı yeri söyleyeyim. Eğer ateşi düzgün bakmıyorsak, genellikle bunu yapıyoruz çünkü koltuk altından bakılıyor. Defalarca başıma gelmiştir. Acilen arar arkadaşlarım. Doktora bey, febril konvülsiyon geçiren hastamız var, ne yapalım? Çocuk ateşine baktınız mı? Baktık doktor bey. Kaç çıktı? 37.5. Nereden baktın? Koltuk altından. Çocuk lütfen rektal bakın derim bu sefer. Çıkan rakamı söyleyeyim. 40-40.5. Dolayısıyla ateşe düzgün bir şekilde bakabiliyorsak, yani kulaktan veya rektal ateş bakıyorsak, 39.1 benim için iyi bir sınır. Ve yaş grubundan bağımsız bu. Bir günlükten üst yaş grubuna kadar böyle. Tabii bir günlük derken şunu unutmayalım. Bir sepsistir, küçük 0-6 ay, 0-1 yaşta çok temkinli olmak lazım. Ayrı mesele. Çünkü çocuklar sepsise maruz kalırlarsa çok belalı şeyler çıkar başımıza ama demeli olarak genel durumu iyi olan, ondan sonra aktivitesi iyi olan bir çocukta 39.1 benim için iyi bir sınır.
Şimdi titiz anneler için bir şeyin altını çizme gereği hissettim ben şimdi. 39.1'i rektal ölçme sonucu bakıyoruz değil mi?
Olsa daha iyi olur. Evet. Rektal veya kulaktan bakalım. Kulaktan çok güzel aletler var. En yanıltıcı olanları söyleyeyim. Son zamanlarda çok yaygın bunlar. İnfrared uzaktan bakanlar var. Bunlarla lütfen ölçüm yapmasınlar. Yanılırlar, üzülürler. Çünkü yanlış sonuçlar çıkıyor orada. Rektal en sağlamı. Dereceyle baksın, rakışı 1 santim içeri sokulsun. 15-30 saniyede görüyorlar rakamın ne olduğunu. Net bir rakam veriyor bize. Çok net. O rakama %100 güvenelim. Ona göre hareket edelim.
Peki kaç gün boyunca bu ateş böyle olduğunda korkmayalım? Yani hani 39 gördük. Hemen çok güzel bir soru. Halinde fırlayıp gelelim mi doktora?
Yok. Yani acilin yapacağı bir şey yok. Her zaman hastalarıma söylerim. Lütfen çocuklar acile gitmeyin arkadaşlarım. Çünkü acildeki arkadaşım o yoğunluk içinde size doğru tedavi veremez. Gereğinden fazla ilaç yazar. Gereğinden fazla agresif tedaviler, enjeksiyonlar yapabilir. Gerek yok buna. Ateşi düzgün bir şekilde takip edelim. Baktık ki 39'u geçtik. Duşunu aldıralım. Ateşi düşürmek için bir takım önlemler alalım. Odamızı biraz soğutalım eğer imkan varsa. Hala yükselme derdindeyse ilacımızı verelim. İlaç verirken de en büyük hata, bir hata daha var. Çok önemli, bunu söylemek zorundayım. Dönüşümlü ilaçların bir şey çıktı son zamanlarda. Bu yanlış bir şey. Bunu İsrail'de bir doktor çıkarmış, yaygınlaştı. Ve en son benim okuduğum bir makale, Amerika Pediatri Derneği'nin söylediği bir şey. Lütfen yapmayın diyor, lütfen yapmayın. Çünkü dönüşümlü 4 saat arayla verdiğiniz her iki ajan, ibuprofen ve parasetamol, karaciğere toksik etki yaratır. Karaciğer nekrozu ve nakle kadar gider. Lütfen yapmayın diye yalvarıyor adamlar. Rica ediyorum. Yapmayalım bunu. Ateş korkusuyla çocuklarımızı zehirleme hakkımız yok.
Ateşle ilgili olarak ben de şöyle bir ek yapmak istiyorum. Ünlü bir homeopat var, Vitolkas diye, Yunanistan'dan.
Çok severim, evet.
Sizin ateş üretme sıklığınıza bakarak sağlığınızı tespit ediyor. Yani baktığı kriterlerden bir tanesi de bu. Hatta
çok doğru.
Yaklaşık kaç yıl yaşayacağınızı hesaplamaya kadar
çok doğru. Çok doğru.
Dolayısıyla aslında ateşiniz var diye değil, ateş çıkaramıyorsanız korkmanız lazım.
Mükemmel bir tespit. Hemen ben bir saptama yapayım, birazcık bir şey yapayım oraya, bir destek sağlayayım. Şimdi şöyle, küçük çocuklarda ateş merkezini vura vura kafasına, eğer ateşlenmeyi bir süre sonra ortadan kaldırırsanız, yaparsınız bunu ilaçlarla. Sürekli verirseniz gerçekten sonra ateşlenme merkezini de bloke edersiniz. Ve oradan şuraya geliyorum. Kanser soğuk bir hastalıktır. Bakın, ateşlenmeyen insanlar kansere aday. Üzgünüm bunu söylerken. Ama ateşlenmiyorsanız, hasta olmuyorsanız çok sevinmeyin. İyi bir şey değil. Ateşlenen insanlar çok şanslı. Bunu böyle bilelim. Ateşlenmek harika bir şey. İçinizdeki doktorun muhteşem çalıştığını ve sizi tedavi edeceğini söylüyor. Harika bir şey.
Peki şimdi çok merak edilen başka bir konuya geçiyorum. Şu anda mesela size muayene olmaya gelenlerde, gelen çocuklarda ağırlıklı olarak hangi şikayetler var? Yani Türkiye'nin profilinde ya da size gelen profilde hakim olan hastalıklar neler?
Güzel soru. Şöyle söyleyeyim. Son aylarda tabii inanılmaz şekilde bir grip enfeksiyonu geçirdik. Bu gripin de H1N1 olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki test falan yapmış değilim. Şunu da söylüyorum hastalara. Bakın, adı çok önemli değil. Domuzdur, attır, eşektir. Hiç de önemi yok benim açımdan. Beni ilgilendiren şey şu. Savunma sistemi çok güçlü bir ateşle reaksiyon veriyorsa bu virüsten çekiniyor demektir. Çünkü savunma sistemimiz işini çok iyi bilir. Çok akıllı bir sistem. Virüsten eğer korkmuyorsa, nezlede, şeyde, soğuk algında olduğu gibi ateş görmüyorsunuz bile. Ama virüsten korkuyorsa, endişe ediyorsa ateşiniz kırıkları bulacak. Bu ne demek? Korkmayın. Güçlü bir virüse karşı karşıyayız ama savunma sistemimiz faal. Her şeyin farkında, gerekeni yapıyor. Ne zaman korkalım? Korkacağımız yer şurası. Çocuk eğer kusuyorsa, halsizse, bitkinse, başını bile kaldıracak hali yoksa, su bile içme niyeti yoksa, çok böyle halsiz bir durumda yatıyorsa burada korkmak lazım artık. Yapılacak olan şey tabii ki bir önce doktora ulaşmak, doktorla fikir alışverişinde bulunmak, testlerini yaptırmak, enfeksiyon markörü, en basit bir hemogram serepeden bahsediyorum. Hiçbir şeye de gerek yok aslında. Hemogram serepesine bakın görüyorsunuz zaten. Serepe dediğimiz şey enfeksiyon markörlerinin en değerlisi benim açımdan. Orada bir yükseliş görüyorsunuz ama bunu eğer hastanın lökositi desteklemiyorsa, ondan sonra monosit hakimiyeti çok fazla ön plandaysa viral enfeksiyonla karşı karşıyasınız. Ne yapacaksınız? Artık sıvıya ihtiyaç var. Çok çocuk çok halsiz çünkü. Benim tedavim genel olarak yüksek doz C vitaminden oluşuyor. Ben de C vitamini çok seviyorum. Tabii şu anda homeopatik ilaç kullanmıyorum. Çünkü özel hastanede çalışıyorum. Kullanmıyorum bunu. Ama yüksek doz C vitamini, A vitamini, D vitamini bunlar benim büyük dostlarım. Çok sevdiklerim. Onlar hastaları tedavi eder zaten. Eğer herhangi bir viral enfeksiyona ilave olan bir bakteriyel enfeksiyon düşünüyorsam veya bir pneumoniden, bir akciğer enfeksiyonundan bahsediyorsak orada bir miktar antibiyotik kullanmak da açıkçası mecburiyet oluyor. Çünkü göz almak çok zor. Bakteriyel bir enfeksiyonsa ilerlemesi çok hızlı olacak. Sıkıntı yaratabilir. Ama benim uyarım şu. Viral enfeksiyon düşünüyorsak işin içinde bir zatüre, pneumoni yoksa lütfen antibiyotik kullanmayın. Onların çözümü çok kolay. Zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ya bu kısmı böyle ama esas başka bir sorunumuz var şimdi. Uyumayan çocuklar. Uyumuyorlar. Geliyorlar bize doktor bey hastalara. Ya oturup ağlayasın var inanamazsınız. Doktor bey çocuk uyumuyor. Ama uyuması gerekiyor. Ben genel olarak hastaları, bebekleri anne babasının genetik yapısıyla değerlendiririm. Karşımda anne baba var. Melek gibi huzurlular, sakinler. Evde kızgın, kızan, bağıran, çağıran kimse yok. Bu çocuğun genetik yapısının kesinlikle sakin ve huzurlu anlamda bir bebek olmasını beklersiniz genetik itibariyle. Ama çocuk uyumuyor. Gergin. Ve üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü işin içinde başka bir şeylerin olduğunu tahmin etmeye başladım artık. Bu konuya nereden vardığımı sorabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim.
Hemen soruyorum.
25 yıllık deneyimim var artık. Çocukları gözünden tanımaya başladım. Yani bunu diğer arkadaşlarımla kabul eder. Çocuk doktorlarına sorun. Sans klinik denen bir şey var. Bilirsiniz çocukta bir sıkıntı olduğunu. Bu çocuklar bir şeylerden etkileniyorlar. Ve zaman içinde bakıyorsunuz aynı çocukta bir gelişme bozukluğu görüyorsunuz. İlerlemiyor işler, annesini emmiyor, farklı bir takım sıkıntılar var işin içinde, uzun süren ishaller oluyor, viral enfeksiyonu çabuk yakalamaya başlıyorlar. Ben burada bir toksisiteden şüphe ediyorum. Bu toksisite açıkçası gelecek kaynak belli, maalesef bu kaynak aşılar diye düşünüyorum şu anda. Ya bu konunun artık irdelenmesi gerektiğini de düşünüyorum Türkiye koşullarına, dünya koşullarında. Uzun yıllardan beri tabuydu, konuşulmuyordu ama konuşmamız lazım. Şimdi bunu konuşunca da şunu hemen vurgulayayım. Bakın aşık aleyhtarı veya taraftarı falan diye yaftalamasınlar insanlar. Bunu konuşalım istiyorum ben beraber. Yani eğer bir yaftalayacaklarsa beni çocuk taraftarı desinler, bebek taraftarı doktor desinler bana. Ben bunu istiyorum. Çünkü ben aşıya karşı bir doktor değilim. İşe yaradığını düşünüyorum. Faydası da olmuştur mutlaka ama acaba çocuklara zarar veriyor olabilir miyiz diye de sorun düşünmek lazım. Bir taraftan da bunu yapalım. Ve burada bir nokta çok dikkatimi çekiyor benim. 80'li yıllardan bir şeyler olduk. 80'li yıllardan sonra. Zaten rakamlar da bunu teyit ediyor sanırım. Sizler de belki farkındasınız. Şimdi 70'li 80'li yılların başına, 70'lerin sonu diyelim. Şimdi otizmle ilgili bir oran var. O oranı söyleyeyim mi size?
Söyleyeyim.
10 binde bir. 1 bölü 10 bin oran. Bakın 70'lerin sonundan bahsediyorum. 80'lerde gittikçe artan bir rakam görüyoruz. 90'ların başında 250'de 1 görüyoruz. Şimdi Amerika'da oran var elimizin altında. 50'de 1 Amerika oranı. Çünkü Amerika en çok bu aşı işini yapan ülke. Hiç aşısı gittirmiyorlar. İnanılmaz katı önlemleri var. Aşı olmayan çocuk artık kreşe bile gidemiyor. Okul anaokuluna gidemiyor. Feci vaziyette ağır baskılar var aşılarla ilgili. Oran 50'de 1. Türkiye'de Tohum Otizm Vakfı'nın yaptığı bir araştırma var. Aynı oranlara sahibiz. Çünkü biz Amerika'yı takip ediyoruz. Bize de oran 50'de 1 civarında şu anda. Ama biraz daha sıkıntılı olmaya başladı işler. Şöyle ki oranın gittikçe artmaya başladığını düşünüyorum ben şu anda. Çünkü bakıyorum spektrum içinde artık konuşması geciken, konuşamayan, kendini ifade edemeyen çok fazla çocuk görmeye başladık. En büyük yanılgını da tahmin ediyorum otizm spektrumun algılanmamasından kaynaklanıyor veya bu konuda özel bir hassasiyet gösterilmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü otizm dediğiniz zaman herkesin aklında çevreyle diyalog kurmayan, kendi içine kapanan Rain Man gibi bir adam bekliyorlar. Böyle bir şey yok. Bu iş spektrum. Bu spektrumun çok başında ortaya çıkan şey konuşma geriliği sadece. Otizm bir spektrum hastalığı. ASD olarak geçiyor biliyorsunuz. Autism Spectrum Disease. Şimdi spektrum dediğimiz zaman bir defa en alt başlangıç aşamasında olan şey konuşma geriliği veya konuşma bozukluğu. Çocuğumuz 15 aylık. 5 kelimeyi zor bir araya getiriyor. 18 aylık olmuş. Hala 10 kelime zar zor var. Onu da tam olarak telaffuz edemiyor. Bu çok geç kalmış bir konuşma şekli. Hele ki 2 yaş grubu cümle kurmakta zorluk yaşıyorsa artık o da ciddi ciddi şüphe etmek lazım. Ve bu şüpheyi maalesef doktorlar arkadaşlarımız pek duymuyorlar veya belki aile söylemekte de zorluk yaşıyorlar. Bu aslında bu zorluğu ben de yaşıyorum. Çünkü otizm dediğiniz zaman vebalı gibi insanlar panik yapıyor, çok bunalıma giriyorlar, korkuyorlar gerçekten. Haklı olarak korkuyorlar da. Bir tedavisi çok zor ama biliyorsunuz korkunun eceli faydası yok. Eğer gerçekten bir sorun varsa bunun erken tespiti çok önemli. Çünkü otizm varsa eğer en başta bir bağırsak sorunumuz var. Bunu biliyorsunuz. Enterokolit var işin içinde. Bir beyin problemimiz var. Beynimizde bir sitokin saldırısı var. Ondan sonra serbest radikal saldırısı var. Bunların durdurulması gerekiyor. Ve radikal bir şekilde önlem alınması gerekiyor. Belki bir sonraki aşamada artık söz konusu olan saldırı yapan etken, alerjen veya adjuvana bağlı bir etken aşı olabilir. Mesela aşının bir noktaya kadar durdurulması veya mola verilmesi. Antibiyotik hiç kullanılmaması. GEPS diyetinin ön planda düşünülmesi, özellikle bu kazein ve glutenle ilgili çok önlem alınması, yeterince omega 3 verilmesi, C vitamin destekleri, tabii ki işin içine homeopati ve sis terapi de giriyor kısa süre sonrasında eğer aile bu konuda bilinçliyse. Sis demişken bir kitap göstermek istiyorum. Bu John Smith'in yazdığı çok güzel bir kitap. Gerçekten çok moral veriyor insana sis terapiyle ilgili. Eğer imkan varsa konuyla ilgili anne babaların bunu almasını tavsiye ediyorum. Güzel bir kitap gerçekten. Autism Beyond Despair, Sis Terapi diğer adı ve yazar Tinus Smith. Tinus Smith, Sis Terapi adını veren, uygulamasını yapan bir doktor. Yaklaşık 100 tane vakası var autizm tedavisiyle ilgili ve çok başarılı. %100'ünden başarılı sonuç aldığını iddia eden bir doktor. Maalesef hayatta değil artık ama sis terapiyle ilgili kurduğu organizasyon hala görevine devam ediyor. Hala hekimler yetiştiriliyor. Ben de bu homeopatik detoks ve sis terapiyle ilgili eğitimimi Hollanda'da almıştım. Doktor Ton Jansen'den. Ton Jansen, Tinus Smith'le çalışan bir doktor. Hala eğitim verir bu konularda. Onunla iki aşamalı bir homeopatik detoks kursu almıştım. Dolayısıyla bu tür bir yaklaşımımız var. Şimdi tabii konuyu dağıttık biraz ama tekrar toparlamak gerekirse bu otizm işini ihmal etmeyelim. Şüphemiz varsa doktorlara tekrar tekrar soralım. Böyle bir ihtimal söz konusu olduğunda erken önlem almak hayati önlemde. Çünkü 3 yaş, 5 yaş oldu. Tanı koymak için geciktik. Her gecikme bizi çok pahalıya patlar. Çünkü çocuğun sosyopsikolojik gelişimi, ona zihinsel gelişimi için geç kalmamak lazım. Yaşıtlar alıp başını gidiyorken bizim çocuğumuz gerilemeye devam edecek. Ve yaşıtların yakalaması, ketçap çok uzun zaman alacak. O yüzden erken tanı açısından özen göstermekte, dikkatli olmakta fayda var diyeceğim.
Ben şimdi şöyle bir araya girmek istiyorum. Yani tıbbi geçmişi hiç olmayan bir ebeveyn olarak çocuğumuzda az evvel bahsettiğiniz işte konuşmada gecikme gibi bazı belirtileri...
Huzursuzluk, gerginlik, uykusuzluk, diyalog kurma isteksizliği, kendi başına oynama çabası...
Bu saydığınız belirtileri saptadık ve doktorumuza geldik. Doktorumuz da evet otizmle ilgili bir durum söz konusu olabilir dedi. Bunu koyduk. Doktorumuz da evet var dedi. Alınabilecek klasik tedaviler neler? Homeopati bunun neresinde? GAPS diyeti bunun neresinde? Homeopatik detoks bunun neresinde? Böyle bir özet geçerseniz hem sizin uzmanlık alanlarınız ve bunların anlamları konusunda da ve bizi dinleyenler biraz daha bilgi sahibi olmuş olurlar.
Evet, çok güzel. Gerçekten çok aslında çok derin bir konu ama ben basitçe özetlemeye çalışayım. Yani imkan dahilinde özetlemeye çalışayım. Şimdi bir defa beynimizde bir serbest radikal saldırısı söz konusu, sitokin saldırısı söz konusu. Vücudun enteresan bir özelliği var. İmmün sistemimiz başından beri yani ilk çağlardan, ilk dünyaya gelinen beri insanoğlu yabancı maddelerin tamamını bir mikrop, bir bakteri, bir viral enfeksiyon gibi değerlendirmiş. Yani bu yabancı madde isterse herhangi bir antijen veya alüminyum veya herhangi bir ağır metal şeklinde vücudumuza girsin. Dilerse bağırsak hasarına bağlı olarak yarı sinirlenmiş gıda, mesela çölak hastalığında olduğu gibi gluten şeklinde olsun. Verilen cevap standart. Standart cevap ne? Sitokin saldırısı, interleukin 6, interleukin 1, tümör nekroz faktör. Bunlar güçlü bir şekilde immün sistemin kullandığı ve bizi savunan savunma kimyasalları. Bu kimyasallar vücutta yabancı maddeyi nerede görüyorlarsa hepsine saldırmaya çalışıyorlar. Mesela diyelim ki bizim dizimizin altına yatan şey bağırsak geçirgenliği, leaky gut. Çok popüler, herkes biliyor artık. Bağırsak floramız bozuldu, probiyotik bakterimiz azaldı, bağırsak artık kendini savunamaz durumda ve geçirgenlik arttı. Yarı sindirilmiş gıda veya polipeptit yapısında, yani birden çok amino asit barındıran bir protein yapısı bağırsaktan içeri süzüldü. Veya işte bağırsakta yerleşmiş olan kandida, biliyorsunuz artık o da çok popüler, kandidiyaz, herkes farkında. Bu tür yarı sindirilmiş gıda veya yabancı bir maddeye karşı immün sistemin verdiği yanıt son derece acımasız, ciddi bir şekilde buna saldırma derdinde. Ve sitokinleri kullanıyor bunun için. Aynı şeyi yalnız bağırsakla ilgili o geçen maddeyi saldırmak için yaptığı reaksiyonun benzerini beyinde de glial hücrelerle yapıyor bunu. Glial hücreler aktive oluyorlar, oradan interleukinler salgılanıyor, serbest radikaller salgılanıyor ve beyinde kendi dokusuna hasar veren bir zemin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu hasarın durdurulması için en başta varsa bağırsak geçirgenliği, ki var, çünkü yapılan tüm çalışmalar bunu gösteriyor. Yani bir enterokolit olmadan, bir bağırsak problemi olmadan, geçirgen bağırsak veya leaky gut durumu söz konusu olmadan genellikle otizm görmüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bağırsak işte ikinci beyin diyenler var. Mikrobiyomla ilgili çok geniş bir konu. Gerçekten bunu konuşmak lazım. Çok kıymetli bir şey. Belki gelecek sefer konuşabiliriz. Derin bir konu gerçekten. Değerli de bir şey. Bu tür bir durum varsa bunu bu defa bağırsağı onarmak lazım. İşte GAPS terapisinin tam olarak içinde yer aldığı şey bu. Öncelikle onarmak, eğer alerjen bir madde varsa, yani bağırsa hasar veren, geçirgenliğini artıran bir madde varsa, ki artık otizmle ilgilenen tüm uzmanlar ve tüm hastalar bunu biliyor. Bu kazein ve gluten en başta. Yani süt proteini ve buğdayda veya arpada veya tahıllarda bulunan protein. Bunların elimine edilmesi gerekiyor. Bağırsağın onarılması için sağlam bir diyete ihtiyaç var. Zor bir diyet. Yani GAPS'in kolay olduğunu söylemiyorum. Ama bu konuda bilgilenmek ve bunu uygulamak gerekiyor. Çocuğumuzun sağlığı için başka alternatifi yok zaten. Diğer çok önemli konu da, yine demin demiştim, alerjen madde sadece bağırsaktan mı girecek? Hayır. Başka alanlardan da girebilir. En çok girdiği yer maalesef aşılar olabilir. Olabilir diyorum çünkü bu konu konuşulması gerekiyor artık. Yani tabu olmaktan çıksın, oturalım konuşalım güzelce. Sıkıntı yok. Aşılarda yaklaşık 136 tane farklı kimyasal madde veya alerjen olma ihtimali olan madde var. Yaklaşık olarak aşı miktarından bahsedelim. 83'lerde 7 farklı aşıdan, şimdi buradan okuyorum, 23 doz civarında uygulanıyordu. Şimdi 2013'ten itibaren 14 farklı aşı, yani 6 yaşa kadar yaklaşık 49 kez çocuklarımızı aşılıyoruz. Yani çok fazla aşı yapıyoruz. Faydası var mı? Var. Zararı var mı? Konuşmak lazım bunu. Çünkü çift kör çalışma yok, kontrol çalışması yok. Yani gönül ister ki bu konuda kontrollü çalışma olsun elimizin altında. Aşıların etkilerini, yan etkilerini gayet güzel bilelim. Bu gerçekten büyük katkı sağlar da bize. Ama bunu biraz sonra konuşalım isterseniz. Şimdi devam edelim. Aşılardan veya işte gıdalardan bir takım kimyasalların beyine girdiğini düşünelim ve beyinde glial hücreleri uyardığını. Dolayısıyla da orada salınan sitokinlerin, özellikle interleukin 6, tümör nekroz faktörün, alfa tümör nekroz faktörün, TNF saldırısıyla beraber serbest radikalin oluştuğunu ve nöronlara hasar verdiğini düşünelim. Bunu yapan etken maddeler eğer alüminyumsa, eğer civaysa maalesef beyine yerleşiyorlar. Şimdi bunları çıkarmanın çok pratik, çok kolay bir yolu yok. Yani tamam detoks yapıyoruz ama standart detokslarımız, ondan sonra şu anda uygulanan biyomedikal tedaviler çok başarılı değil, herkes farkında bunun. Çünkü oraya yerleşen, o dokuya yerleşen alüminyum oradan atmak kolay değil. Bu noktada sis terapinin katkı sağlaması beklenebilir. Çünkü sis terapi orada bulunan yapının, kimyasalın detoksunu sağlayabilir. En azından vücudun savunma sisteminin buna karşı reaksiyon vermesini azaltabilir veya yok edebilir. Dolayısıyla burada kıymetli bir yer olabilir. Homeopati, klasik homeopati ise kendi ilaç destekleriyle çok kıymetli işe yarıyor. Burada bir takım ilaçların çok faydalı olduğunu biliyoruz. Özellikle bu çocuklarda işte Kino Smith'in uyguladığı tedavilerde özellikle karsinozin olabilir. Karsinozin konkumprum, ondan sonra Saccharum officinale, kuprum çok çok değerli ilaçlar. Bunlar gerçekten çocukların rahatlamasına, adaptasyon süreçlerinin daha kısalmasını sağlıyor gündelik hayata. Dolayısıyla klasik homeopatinin yeri var, sis terapisinin yeri var. Ama ilk yapılacak olan şeyin diyet olduğunu lütfen unutmayalım. Tabii ki homeopati diyetin yerini tutacak kadar güçlü bir tedavi yöntemi. Bunu da inkar etmiyorum. Ama bunları beraber kullanmak, yani sinerji içinde kullanmak bence yapılacak en doğru şey. Kaldı ki tabii desteklerimiz de var. Ne var mesela? Askorbik asit veya sodyum askorbat, ondan sonra lipofilik özelliği nedeniyle lipozomal C vitamini, ondan sonra omega 3 balık yağları, çinko, magnezyum. Bunların tabii ki çok fazla yeri var bu tedavide. Bunları gerçekten uzman bir kişiyle konuşulması gerekiyor ve bu ona göre bir tedavi yöntemi belirlenmesi gerekiyor. Ama eğer biz bu tedaviyi uygulamadık, hastadan da şüphe ediyoruz. Hani bir otizme bir gidişat var gibi görünüyor. Hiçbir önlem almadık. Çocuk hala kazeinini alıyor, glutenini alıyor. Ondan sonra gluten deyince tabii çok küçük bir saptama yapmak isterim. Çok önemli çünkü. Şimdi artık konvansiyonel buğdayın çok gluten içerdiğini biliyoruz. Birazcık genetiğiyle oynandı. Artık bir gluten içeriği arttı birazcık. Bunu kabul etmemiz lazım. Belki 3 kat civarında artmış olabilir. Bir de çok fazla artık tarım ilacı kullanıyoruz. Şimdi konuyla ilgili insanlar bilirler ama bilmeyenler için söyleyeyim. Şu anda Amerika'da holistik tedavi yapan doktorlar ağzına tek bir kelimeyi konuşuyorlar. O da Roundup, yani glifozat. Glifozatın olduğu gıdalarda çok ciddi problemimiz var. Çünkü glifozat gerçekten antibiyotikten daha etkili bir şekilde bağırsak florasındaki probiyotik bakteriler, yani bizi koruyan bakterilere ağır hasar verebiliyor. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Dediğim şekilde eğer önlem alınırsa erken tedavi çok başarılı sonuçlar verebiliyor. Geç kalınsa da tabii ki tedaviden başarı bekliyoruz. Ama yandaki çocuk, sağlıklı çocuk alıp başını gidiyorken bizimkinin bilişsel fonksiyonlarının geri kalması, yetersiz olması ve günün birinde yakalayacağını, yani diğer yaşıtını yakalayacağını umarak beklemek çok da doğru değil sanki.
Peki otizm teşhisi konmuş bir çocuğun tamamen normale dönme olasılığı var mıdır? Yoksa biraz daha semptomları azalır ve daha rahat bir hayat sürer ama yaşıtlarıyla aynı performansı hiçbir zaman gösteremez mi?
Şimdi şöyle, doku hasarının olduğunu düşünmüyor Tino Smith. Diğer ilgilenen insanların da görüyorum. Mesela Natasha McBride plantlara geldiğinde kendisi de söylemiştir. Yaştan bağımsız olarak eğer biz basarlı bağırsaklık hasar engellersek, geçirken bağırsağımızı toparlayıp da oradan bir takım alerjenlerin, bir takım savunma sistemini aktive eden unsurların kana karışmasını engellersek, ciddi bir noktada belki tamama yakın bir tedavi bekliyoruz. Açıkçası bu konuda herkes umutlu olmasını istiyorum. Çünkü doku hasarına çok, yani beyinde oluşan hasardan çok esas olarak bir blokaj söz konusu. O blokaj kaldırılırsa, ki enerji düzeyinde blokajdan bahsediyoruz. O blokaj kaldırılırsa çocukların normale dönmesini bekliyoruz. Birçoğu için bu geçerli bence. Umutsuz olmaya yer yok.
Ben şimdi izleyiciler için çok kısa bir özet yapmak istiyorum. Sonra da herkesin en çok merak ettiği aşı konusunda tekrar sözü size vereceğim.
Tamam.
Şimdi bir bildiğimiz klasik homeopati var. Burada ana prensip kişinin gösterdiği semptomlara bakıyoruz. Daha önce sağlıklı insanlarda o semptomu yarattığını bildiğimiz ilaçları karşımızdaki hastaya vererek onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu homeopatinin klasik tarafı. Şimdi siz tarafı bunu alıyor ve soruna sebep olan maddelerden yapılmış homeopatik ilaçları vererek
çok
kişiyi
doğru
tedavi etmeye çalışıyor. Çok dolayısıyla doğru. Homeopatinin bir alt özel uygulama alanı diyelim siz terapi için.
Doğru.
GAPS diyet için ise Dr. Natasha McBride Campbell, kendisi de otistik çocuğa sahip bir anne ve mikrobiyolog, bağırsak florasındaki bozuklukların zihinde yarattığı sorunları arasındaki bağlantıyı kuruyor ve kendi çocuğunu tedavi etmek için özel bir diyet geliştiriyor. Bu diyetin adına da GAPS diyeti diyor.
Doğru. Gut and psychology, yani bağırsak ve psikoloji. Açılım bu.
Dolayısıyla burada konuştuğumuz terapiler, yani GAPS diyeti, SIS terapi dediğimiz diyetler özetle bunlar.
Evet.
Şimdi ben sözü tekrar Akif Bey'e vermek istiyorum. Ve aşılar konusunda biraz evvel 100'den fazla madde var bu aşıların içinde ve bunların bazılarına bizim bağışıklık sistemimiz aşırı reaksiyon vererek otistik tabloya götürebilir dedi kendisi az önce. O zaman şimdi ebeveynlere somut bir öneride bulunmak lazım. Çocuklarımıza aşı yaptıracak mıyız, yaptırmayacak mıyız? Hangi aşıları yaptıracağız, hangilerini yaptırmayacağız? Hangi durumda yaptıracağız, hangi durumda yaptırmayacağız?
Evet. Şöyle başlayayım isterseniz. Şimdi öncelikle bir otizmle ilgili oranlara bakmakta fayda var. 80'li yıllar öncesi 70'li yıllarda otizm oranı 10.000'de 1. Yani 10.000 çocuktan bir tanesi otistik oluyor. Bu rakam her yıl artarak 90'lı yılların başında 250 çocuktan bir tanesi, 2010'lu yıllarda 50 çocuktan bir tanesi. Amerika için konuşuyorum. Dediğim gibi Türkiye'de rakamlar çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Aşağı yukarı aynı şeyler var. Şimdi çok farklı düşünceler var. Birçok insana göre, birçok uzmana göre yok hiç aşılarla ilgisi yok bu işin. Çevresel uyaranlar, işte elektromanyetik alan, gıdalar, veya tamamen işi genetiğe bağlamaya çalışanlar da var ama şimdi hepimiz biliyoruz. Yani genetik değişim öyle 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda olan bir şey değil. Genetik değişim binlerce yıl içinde gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bunu bir yere bağlamamız gerekiyor. Şimdi ben kendi pratiğim için bir şeyler söylemek istiyorum. Yani hiperaktif çocuklardan bahsediyoruz. Çok da yaygınlar artık. Geçen günlerde psikiyatrist arkadaşımla konuştum. Kendisi bu çocuklara bakıyor. Sağ olsun Ritalin konserteki ilaçları da öneriyor. Tabii ki hiçbir şey diyemiyorum. Konunun çok dışındayım. O çocukları muhtemelen evde bakan anne babalar bilir neler çektiğini. Ki bunların da aslında doğal yöntemlerle tedavi edilmesi gerekiyor. Bağırsaklarının onarılması, klasik homeopati ile bir miktar desteklenmesi gerekiyor çocukların. Ki burada da bir başarı bekliyorum açıkçası bu tür yöntemlerden. Yaklaşık olarak oranın ne olduğunu söyleyeyim size. 10 çocuktan 2 gibi dedi bana. 10 çocuktan 3. Yani %30-25-30 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bu inanılmaz. Yani bu insanların ne yaptığını çok merak ediyorum. Çok üzülüyorum hallerine. Görüyorum bu çocukları şimdi. Odaya giriyorlar, huzursuzlar, gerginler, ortalığı karıştırıyorlar. Rahat duramıyorlar. Hiçbir suçları yok. Hiçbir suçları yok ama bunları bu hale getiren bir şey var. Yani bunu bizim bulmamız lazım ki tedaviye gidelim. Şimdi herkes iş oluruna bıraktı. Yani toparlar. Tabii derdi çeken biliyor. Biz ailenin empati yapamıyoruz çok fazla şu an doktor olarak. Birçoğumuz bunu yaptığını zannetmiyorum. Ya bu aile ne yapar, ne eder, bu çocukla nasıl baş eder? Bunu pek düşünen insan olduğunu zannetmiyorum. Orada oran bu. Eskiye bakacak olursak, mesleğe ilk başladığım yıllardan bahsediyorum. 20 yıl öncesinden bahsedelim. Bakın, hiperaktif demek için kitap karıştırıyorduk. Yani orada bir hiperaktif kim? Buradaki kriterler nedir? Bu tanıya uyar mı bu çocuk derdik. Kitap karıştırdık. Ne demek bu? Bu nadir, ayda bir, 6 ayda 2 falan gibiydi. Otizme gelince, hatırlıyorum ben bundan 15 öncesinde. Bir defa bu çocuklar hani bu kadar artık algıda seçicilik yoktu. Belki bu kadar hassasiydik konu üzerine ama yani çocuklar iyi gidiyorlardı. Gelirler, otururlar, konuşurlar, kendilerini ifade ederler ve mutlulardı çocuklar. Ama şimdi huzursuzlar, gerginler ve ailelerin söylediği çok önemli bir şey var benim açım. Uyumuyor çocuklar. Çocuk bir aylık uyumuyor ama uyuması lazım. Çünkü uyumadan büyüyemeyecek. Uyumadan büyüme hormonu salgılanmayacak ve annesi çok mutsuz olacak, gerilecek. Çocuğa negatif frekans aktaracak bir mutsuzluk hali ev içinde. Biz otizmle ilgili ve hiperaktivite ile ilgili kriterleri arıyorduk. İnternetten, kitaplardan. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çocuk geliyor, güzel güzel. Soruyorum, yaklaşık 6 ay görüşme görmemişim çocuk ki ben 1 yaşa kadar şunu söyleyeyim. Antibiyotik asla kullandırmam. Glüten kesinlikle verdirmem. Omega 3'ü mutlaka başlarım. Tüm hastalıkların antibiyotik tedavi etmeye çalışırım. Elimden geldiği kadar vitaminlerini, A vitamini, D vitamini, C vitamini ihmal etmem. Bu çocuklar ortadan kayboluyor. 6 ay sonra geliyorlar karşıma. Huzursuz, ağlayan, dakika durmayan anne kucağında ve sürekli gerginlik yaratan artı konuşmaktan aciz çocuklar. Yani düzgün bir kelime yok işin içinde. Şimdi bu çocuk için çok üzülüyorum. Çünkü burada bir şey var bizim atladığımız, eksik yaptığımız. Ben elimden gelen her şeyi yaptığım halde nasıl olmuyor, neden diye soruyorum ister istemez. Dolayısıyla da burada kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Yani aşılar evet faydalı, yerine göre çok büyük işler yaptılar. Ciddi salgınları da engelledik. Ama artık sanki oturmanın, konuşmanın zamanı geldi mi ona emin değilim. En azından şunu konuşabilir miyiz? Bunu merak ediyorum. Ve insanlara gerçekten bu konuda da bilgilendirmek de istiyorum. Şunu konuşabilir miyiz acaba? En başta aşıların içeriği, bir defa aşı yaparken doku bütünlüğünü bozuyoruz. Cerrahi bir girişim olarak değerlendirilmeli. Yani ne demek istiyorum ben? Onam alalım biz insanlardan. Gelin şu aşıların içeriğini yazalım güzel güzel. Güzel bir beyaz kağıda yazalım bunları. Bu aşının içinde ne var? Hangi kimyasallar var? Hangi maddeler, hangi yardımcı maddeler, hangi faydalı şeyler var? Ailelerimiz alsın bunları, okusunlar, internetten baksınlar, incelesinler. Aşının zararsız olduğunu görsünler, içine rahat etsin insanların değil mi? Çok güzel olur bence. Baksınlar, daha sonra insanlara bir onam alalım. Gönül rahatlığı ile şu kağıdımızı imzalasınlar. Bir aşılı yapalım biz çocuklarımıza, ne kadar güzel bir şey olur. Bence bunu düşünmeliyiz, bunu konuşmalıyız aramızda. Diğer çok ilgimi çeken bir şey daha var. Şimdi biz çocuklarımız böyle yeni doğdular, daha 24 saatliktir ama hepatit B aşısı yapıyoruz çocuklarımıza. Ki de hepatit B'nin nasıl bulaştığını çok iyi biliyoruz değil mi hepimiz? Herkes biliyor artık. Kan yolu, cinsel yol. Kanda artık bakıyoruz şimdi, çok fazla inceliyoruz kanımızı. Artık bir kan transfüzyonu düşündüğümüz zaman onlarca parametre inceleniyor. Yani bir sürü hastalığı bakıyoruz. Sitomegalovirüse kadar bakıyoruz mesela. Şimdi her böyle olunca kandan bulaşmayacağını biliyoruz. Cinsellik için çok erken değil mi şimdi böyle 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş biraz daha geç yaş aktaramaz mıyız acaba? Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir günlük çocuğa aşı yapmak çok insaflı gelmiyor bana. Hepatit B'sini yapmayalım, tabii ki yapalım. Ama biraz da ileri aşırı sarkıtamaz mıyız? Bunu konuşabilir miyiz? Bunu bir düşünmek lazım belki de. Bir de aşıya baktım geçen günlerde. Adını söylemeyeceğim. Söylemem doğru olmaz. Bir aşı. Çok yaygın yapıyorlar son zamanlarda yeni doğan bebekleri. Ama içinde civa var. Şimdi artık civa olmasın içlerinde. Şimdi civa olmaz. Çünkü alüminyum için verilen rakamı şimdi biraz sonra söyleyeceğim, telaffuz edeceğim. Ama civa için verilen rakam ne biliyor musunuz? Yani toksik doz nerede başlıyor? Enteresan bir şey. 2 nanogramda başlıyor. Yani bahsettiğim şey büyük ihtimalle 1 litre suda 2 molekülden bahsediyoruz. Bunun adı başlıyor toksik dozumuz. Yani civada toksik doz diye bir şey yok. Tamamı toksik. Molekülden başlıyor hadise. Dolayısıyla hala civa olmasın ama artık. Yani varsa olmasın içinde. İmkanı varsa olmasın. Alüminyum var aşılarımızda. Alüminyumla ilgili şimdi geçimler dikkatimi çekti. Aslında çok böyle farkında değilim. FDA'nın bir yayını buldum. FDA hepimiz biliyoruz. Federal Drug Association. 5 mikrogram kilogramdan bahsetmiş. Demiş ki toksik dozun üstüne çıkabilir 5 mikrogramı geçersek. Aşılara bakıyoruz tabii. Herkes de bakabilir. 3 kilogramlık bebek doğdu. İlk 24 saatte aşılanacak. Toksik doz 15 mikrogramın üstündeki rakamlardan bahsediyoruz. Yapılan rakamlar aşağı yukarı 270 ile başlıyor. Yani biraz yüksek değil mi bu alüminyum miktarı acaba? Bununla ilgili elimizde bir çalışma var mı? Yani bu çocuğa zarar verebilir mi ki acaba? Böyle bir kaygım var biraz. Suçlamak için söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Aşı karşıtı değilim. Taraftarı değilim. Çocuk taraftarıyım. Benim çocuğum mutlu olsun. Bana gelen çocuk sağlıklı mutlu olduktan sonra benden daha mutlu insan dünyada yok. Çünkü benim için doktorluk çocuğun başta korumak demek. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sağlığı korumak istiyorum çocukları. Derdim bu. O anlamda acaba bunları konuşabilir miyiz ki? Mesela alüminyumla ilgili elimizde bir çalışma var mı? Yani alüminyumu, nanomark üzerindeki alüminyumu yaptık. 100 tane insana yaptık. 100 tane insana da serum fizyolojik verdik. Nasıl reaksiyonlar görüyoruz? Bir ona bakmakta fayda var mı acaba? Çünkü Ahmet Hoca der ki, Otizme Çözüm Var kitabında, diyor ki, alüminyum kullandıktan sonrasında yaklaşık 2 yıl boyunca, bir enjeksiyondan sonra bile 2 yıl boyunca nöronlarda aşırı aktivasyona sebep oluyor ve yaklaşık olarak 7 tane mitokondri enzimin aktivitesini azaltarak, özellikle kastettiği şey antioksidan ve detoks sisteminin patronu, yani glutatyon peroksidaz, onu bloke ederek antioksidan miktarını azaltıyor ve serbest radikallerin bağlanmasını engelleyerek toksik maddelerin dokuya verdiği hasarın artmasına sebep olduğunu iddia ediyor. Mesela bunu konuşabilir miyiz ki acaba? Böyle bir şey konuşsak bence iyi olurdu herhalde. Sonrasında rakamlara bakalım. Bir de bir rakam daha vermek isterim mesela. O da enteresan bir şey. Şimdi 1900'lerin, 1990'ların sonu veya işte 1980'ler ortası falan diyelim. Total yapılan alüminyum miktarı 1000 mikrogram civarında. 1100 mikrogram civarında. Ama son aşılarla beraber şu andaki rakamı bilmek isterseniz onu da söyleyeyim. Aşağı yukarı 18 aya gelene kadar kullanılan alüminyum miktarı 4500 mikrogram. Ha bu ne yapıyor? Bunu konuşmakta belki fayda var. Yani benim yaklaşımım bu. İki tane konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Bir, yazılı onam. Konuşalım ailelerle, bilgileri verelim, onaylarını alalım. Aileler araştırsınlar, ikna olsunlar, rahat rahat imzalatıp yaptırsınlar. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar dürüstçe bir yaklaşım değil mi? Şimdi ilaçları mesela işte alıyoruz ilaçlarımızı. Kalpol diyelim veya herhangi başka bir ilaç, isim vermeden söyleyelim. Bu ilaçların prospektüsü içinde yazıyor. Aile bakıyor güzelce, etki yan etkisini görebiliyor. Ne güzel bir şey. Aşılar için de bunu yapalım. Verelim ellerine ailelerin, baksınlar etki, yan etki, fayda, zarar. Bilsinler bunları. Yine de aşı yaptırsınlar. Hiçbir şey demiyorum bu konuda. Yaptırmasınlar asla demem. Ama bilelim ne yaptığımızı. O anlamda söylüyorum bunu. Aşıyla ilgili benim düşüncem bu. Konuşalım bunları.
Çocuk doğurmak isteyen kadınlar bu kararı verdiklerinde nelere dikkat etmeliler? Ve hamile kaldıklarında doğuma kadar neye dikkat etmeliler? Gerek aşılar gerek beslenme açısından, yani genel olarak soruyorum.
Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, gerçekten eğer otizmden korkuyorsak en başta yapmamız gereken şey bir defa hamile kadın konsepsiyona, yani daha doğumdan öncesinde bir defa çok güzel bir beslenme rejimi oluşturacak kendine. Bağırsak sorunu varsa bunu çözecek. Kanında eksik bir şey varsa D vitamini, B12 vitamini, bunları tamamını yerine koyacak. Folik asit alacak. Daha henüz hamile kalmadı bakın. Hamilelikten sonra çok kıymetli olmayabilir bunlar. Geç kalmış olabiliriz. Dolayısıyla hamile kalmadan önce çabalara başlamalı. Niye dikkat etmeli? En başta beslenmesine dikkat etmek zorunda. Niye dikkat edecek? Kimyasal maddelere maruz kalmamalı. Organiğe hepimiz ulaşamıyoruz ama organiğe yakın imkan dahilinde sebzesini, meyvesini organa yakın ürün tüketmek zorunda. Değil mi? Tahıllardan bahsettim. İçlerinde kimyasal madde, tırım ilacı olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bunlar bağırsak florasını bozuyorlar ve bağırsak florası bozulduğu zaman da annemizin immün sistemi aktivasyona aktif hale geliyor ve savunma sisteminin salgıladığı bir takım kimyasallar, özellikle interlökinler, sitokinler anne karnındaki bebeğe hasar verebilir. Buna dikkat etmek lazım. Diğer aşağı çok önemli bir şey, anne elektromanyetik alana maruz kalmamalı. Bakın elektromanyetik alanla ilgili çok şey bilmiyoruz ama öğreniyoruz yavaş yavaş. Ve şunu söyleyeyim, o kablosuz internetler, o başımızın dibinde bulunan cep telefonları, bazımız yastığın altına koyuyor bunları. Bakın bunlar tehlikeli işler. Bunları yapmamamız lazım. Bebek de buna olumsuz etkileniyor. Lütfen bunlara özen gösterelim. Yani hamile kaldık, artık elektromanyetik alanı azaltalım. Televizyonumuzu, her şeyimizi fişini çekelim. Standby'da bırakmaya gerek yok. Çünkü elektromanyetik alan saçmaya devam ediyorlar. Çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim size. O da şu. Şimdi hamile kadın eskiden kutsal bir şeydi. Kutsal anlamda şunu söylüyorum. Yani aman dikkat edin, işte beslenmesine dikkat edelim. Aman şey almasın, radyasyon almasın, film çekilmesin, şu olmasın, bu olmasın. Peki biz şimdi ne yapıyoruz ki? 6. ayında son trimesterde o insanlara aşı yapıyoruz. Ve aşıda yaklaşık 1500 mikrogram kadar alüminyum var. Şimdi bu alüminyum kana karıştığı zaman sitokin saldırısını başlatıyor. Oradan otoimmün hastalık açısından bir zemin hazırlıyor. Çıkan sitokinler küçücük bebeğe zarar vermiyor mu acaba? Bunu bir sorgulamakta fayda var mı? Çünkü bu konuda hiçbir çalışma görmedim ben şimdiye kadar. Yani o alüminyumla aşıyı ne yaptık? Ortaya çıkan immün cevap acaba fetüse, yani küçücük beyni olan bebeğe, anne karnındaki bebeğe zarar verir mi vermez mi? Bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü doğumdan itibaren otistik olan çocukların olduğunu da biliyoruz. Hepsi regresif değil bunların. Yani o çocuk başından itibaren otistik aslında. Sadece biz onu fark etmiyoruz. Ki dikkat etsek aslında fark edebiliriz. Çünkü bu çocuklar gerçekten çok fazla ağlıyorlar, huzursuzlar. Anne babasıyla göz teması kurmaktan kaçınıyorlar. Kucağı almaktan mutsuzlar, rahatsızlar. Yani böyle bu çocuklar aslında anne karnında duyarlanan, anne karnında bir miktar sıkıntı yaşayan çocuklar. İşte anne kutsalsa, yani hamile anneden bahsediyorum. Anne hamile kutsalsa, ya dokunmayalım biz ona. İmkan varsa aşı hiçbir şey de yapmayalım. Sahip çıkalım onlara. Yani olabildiği kadar kimyasallardan uzak tutalım. Aşı yapmayalım. Radyasyona maruz kalmasınlar. Bunlara dikkat edersek tahmin ediyorum çok daha sağlıklı bebekler doğurabiliriz. Anne adaylar için söylüyorum bunu. Bunlara dikkat edelim diye düşünüyorum. Daha sonrasında çok önemli bir konu daha. Şimdi vajinal doğumdan bahsediyoruz. Evet, vajinal doğum yapalım tabii, ne güzel bir şey. Keşke bunu başarabilsek ama çok iyi biliyoruz ki sedanter hayat yaşayan, bütün gün oturak bir işi olan insan, büro işi yapan bir hamile kadıncağız normal doğum yapamayacak. Yaparsa çok sıkıntıya girme ihtimali de var. Burada kadın doğum doktorunu çok zorlamaya da gelmiyor. Bırakalım onlar karar versinler hep beraber. Dolayısıyla anne eğer doğum için bir hazırlık yapmadıysa hamile kadınımız, yoga gitmesi, egzersiz yapmadıysa, kasları çok güçlü değilse, onu illaki zorlamayalım. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi şu. Bakın annelerimizin artık çok fazla probiyotik bakteri içerdiğini düşünmüyorum ben. Birçoğunda vajinit var, birçoğunda vajinal enfeksiyonlar var, kandida var. Yani o kadınların vajinal salgılarında çok fazla probiyotik olduğuna inanmıyorum ben. Dolayısıyla illa normal doğumda ısrar ettiğimiz zaman çıkıma takılan bir bebeğin anoksiye girmesi, oksijensiz kalması ihtimalini de göze alıyoruz demektir. Bunu yapmak yerine sezeren doğum yine olsun ama biz alalım vajinal salgıyı. Bu çok çirkin gibi görünüyor ama bence harika bir şey. Alalım vajinal salgıyı yine de. Ne kadar probiyotik varsa çocuğun vücuduna sürelim. Evet. Sponge'la alalım bunu. Çocuğun vücuduna sürelim. Çocuğun ağzına sürelim bunu. Burada kötü bir şey yok. Burada çirkin bir şey yok. Çünkü zaten normal bebek anne vajininden dışarıya çıkacak. Dolayısıyla burada çekinecek, utanacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapalım. Bir de şunu unutmayalım. En önemli şey, anne sütünde de probiyotik bakteri olduğunu bilelim. Bakın anne sütü canlı ama anne bağırsaklarından probiyotik bakterilerin süte geçtiğini biliyor muyuz? Anne sütü paha biçilmez derdi bir hazine. Hiç vajinal doğum yapmadı, sezeryan doğumla doğdu, probiyotik bakteri de eksikti bebeğine, anne sütü alabildiği sürece o kayıplarını telafi etme şansına sahip. O açıdan da emzirme işin üstüne çok fazla düşerim, çok fazla. Yani mama evet işin kolayı, çaresiz kaldığımız durumlarda oluyor, olmuyor değil. Ama anne sütü İçeri itibariyle, özellikle probiyotik bakteri itibariyle bağırsağı öyle bir koruyucu hale geliyor ki, öyle bir güzel bir tabak oluşturuyor ki koruyucu tabaka. Bebekte o geçirgen bağırsak, leaky gut, o disbiyoz oluşmuyor. Hele ki ilaç da vermezsek, hele ki antibiyotiklerden uzak durursak, alın size sağlıklı büyüyecek olan bir çocuk. Ne mutlu ona.
Teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu gerçekten. Doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası olmak üzere.
Evet.
Her konuya değindik. Eminim bizi izleyenler de çok etkilenecekler bu programdan. Ben yavaş yavaş kapanışa geçmeden önce son bir şey daha sormak istiyorum. Programın başında dediniz ki işte ben bir hastanede çalışıyorum ve hastane ortamında homeopatik tedavi yapmak mümkün olmuyor.
Evet.
Ama biliyorsunuz ki bu Türkiye'nin homeopatlarını tanıtma programı ve siz de homeopatsınız. Üstelik diplomasını yurt dışında almış ve başka terapilerle, başka homeopati alt dallarıyla zenginleştirmiş bir homeopatsınız. Peki sizden homeopatik tedavi almak isteyenler ne yapmalı?
Şöyle, şimdi İstanbul'da bir ofisimiz var. Çok sevdiğim, Almanya'da homeopatiyle ilgili eğitim almış bir arkadaşım Abidin Bey'le beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla ofis telefonuna ulaştıktan sonrasında ayrıntılı bilgi alabilirler. Hangi tedavi uyguluyoruz? Nasıl bundan yararlanabilirler? Dolayısıyla aramaktan çekinmesinler. İmkan dahilinde yardımcı olmaya çalışırım. En azından bir fikir vermeye çalışırım. En kötü ihtimalle söylüyorum. Maddi imkanlar olan için destek oluruz. Olmayanlar için de elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Sonuçta homeopatiyle ilgili şunu söyleyelim. Bizim ilaç maliyetimiz hiç yok. Yani biz ilaçlarımızı her zaman hastamıza hediye ederiz. Dolayısıyla çekinmesinler. Biyomedikal tedaviye ne kadar pahalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla homeopati belki ön planda kullanılsa belki daha az maliyetli, daha verimli işlerde çıkarabiliriz diye düşünüyorum. O anlamda da çekinmesinler, arasınlar, imkan dahilinde yardımcı olmaya çalışacağız. Şu an özel hastane dönemi yavaş yavaş sona erecek ve daha yoğun bir şekilde ofiste çalışacağım. O anlamda da ulaşırlarsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.
Sizi kalem kağıt kullanma zahmetinden kurtarmak için bütün podcast yayınlarımızda gerekli telefon numaralarını, Facebook sayfalarını podcastın altında metin olarak yazıyoruz.
Pekala.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Akif Bey. Elinize dilinize sağlık.
Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum tanıştığımız aynı zamanda. Herkese selam. Sağlıklı, mutlu günler dileyim en sonunda. İyi akşamlar. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.